Ben Iğdır'da yaşadım. Ailem Iğdır'da şu an. Iğdır'dan sonra üniversiteye, ilk defa üniversiteye amacıyla çıktım ben Iğdır'dan. Lise'yi de orada okudum. Elazığ'a yerleştik sonra işte üniversite sürecinde. Orada üniversiteyi bitirdim. Sonra Iğdır'a döndüm. Bir 3-4 yıl, 3 yıl Iğdır'da öğretmenlik yaptım. O dershanede öğretmenlik yaptım. Çünkü o dönem işte kamu atamaları yoktu. Orada öğretmenlik yaptıktan sonra orada yaşayamayacağıma karar verdim. Şöyle, Iğdır çok küçük bir yer. Ailem orada yaşıyor. Ailem için oradaydım ama hayatta yaşamak istediğim ya da böyle orada kendimi çok oraya ait hissedemedim. Ailem orada olmasa, benim çocukluğum orada geçmesine rağmen birçok şeyden mahrum kalıyoruz. Kültürel anlamda, aktivite, etkinlikler anlamda çok şeydi, yetmiyordu bana. Sonra öyle bir ara şehir dışına çıkmaya karar verdim ve arkadaşlarım vardı Diyarbakırlı, haber verdim. Dedim ki bana arayışta bulunun. CV'mi gönderdim işte. Burada bir dershane beni çağırdı. Hatta bir Nevroz günü geldim. Dershaneyle sözleşmeyi imzaladım ve aileme haber verdim. Ben artık Diyarbakır'da yaşamaya karar verdim diye. 2004 yılıydı. Ve 2005 yılında Diyarbakır'a yerleştim. O tarihten itibaren hep Diyarbakır'da yaşadım. Şimdi eşim de Diyarbakırlı evde. Ve buraya daha ait hissediyorum kendimi. Daha rahat burada. Ama yine de bazen çok şey yaşıyoruz. Yani artık bazen çok yorulduğumuz, çok böyle bıktığımız zamanlar oluyor. Öyle Diyarbakır'a yerleştim. Bilmiyor musun nasıl? Elazığ'da, üniversite Elazığ'da. Rahat değildi. Ya şöyle rahat değildi. Aslında ben 17 yaşında üniversiteyi kazandım ve ben hiçbir şey bilmiyordum üniversiteyi kazandığımda, gittiğimde. Hep böyle aile içerisinde şey olarak yetişmiştim. Yani böyle belirli bir kurallar içerisinde, hiçbir şekilde dışarıyla iletişim olmayan, mesela şehir dışına hiç gitmemiştim. Ben hiç kafeye gitmemiştim. Mesela ben böyle bir çocukluk dönemi, hep kız kardeşlik annemle birlikte, annemin yanında bir kız olarak büyüdüm. Sosyal ilişkilerim de çok yoktu. 17 yaşında oraya gittiğimde annem çok inançlı bir kadın ve ben çok inançlı yetişmiştim. Oraya gittiğimde hemen benim çevremde böyle hani böyle belirli bir dini ve dini anlayışa sahip insanlardan oluşan bir ortam oluştu benim etrafımda. Ve ben onu yani sonradan fark ettim. Ben o zaman benim etrafımda oluşan bu kitle acaba gerçekten beni ifade ediyor mu? Ben onlarla ortak paydada buluşabiliyor muyum? Bana ne katıyorlar? Bunları hiç düşünmedim üniversitede. O yüzden kendime çok üzülürüm üniversite sürecim için. Yani o 4 yıllık dönemim gerçekten çok boşa geçti gibi hissediyorum. Çünkü mesela namaz kılıyorduk sabaha kadar. Ondan sonra yatıyorduk, kalkıyorduk, okula gidiyorduk, geliyorduk, orucumuzu tutuyorduk falan filan. Konuşmalar hep böyle din üzerinden. Ben şu an inanan bir insan değilim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hayır, çıktım ama din duygusu benim hayatımın her yerindeydi. Yaşadığım her şeyde benim tek teselli aracım dindi. Böyle ya yani çocukluktan gelen, sonra da o gençlik döneminde de çevremin etkisiyle ben bunu böyle bir şeyle oluştum. Benim çevremdeki arkadaşlarım, mesela Elazığlı arkadaşlar vardı. Kendi aralarında böyle bir mesela o dönem vardı işte aşırı inançlılar ya da normal böyle gidenler falan vardı. Biz böyle hep şeydik yani, inanmayan kişiler bizim yanımızda oturamaz, edemez. Böyle bir bakış. Ama ben bunları hiçbir zaman düşünmedim, sorgulamadım. Doğru mu, yanlış mı? Ve ben üniversite öğrencisiydim bunu yaşarken. O yüzden kendime bu anlamda çok gerçekten hem çok kızıyorum hem de çok üzülüyorum. Sonraya ben keşfettim. Ben üniversiteyi bitirdim, Iğdır'a geldim. Biraz burada orada yaşadıktan sonra Diyarbakır'a geldim. Biraz geç de olsa bir şeyleri sorgulamaya başladıktan sonra o dönem yaşayan ben ile şu anki ben kesinlikle ayrı. Yani öyle. Sonra Diyarbakır'a geldim. Bu bölgede bu yaşadıktan sonra aslında eşim de hayatımda çok şey. Yani onunla tanışmak, ondan sonra yani hayatın çok daha farklı olduğunu düşündüm. Yani kendi içimde. Sadece buranın o sosyo-kültürel yapısıyla yaşananlarla alakalı değil. Kendi içsel dönüşümümüz vardır ya. O dönüşüm sürecini ben çok geç tamamladım. Yani bizim hatta bazen çok da üzülürüm. Biz eğitim sistemimizle mi alakalı ya da neyle alakalı bilmiyorum. Çok küçük yaşta kendimize sormamız gereken soruları ne yazık üniversite süreci ve sonrasında sorabiliyoruz. Belki o zaman cesaretimiz artabiliyor. O da eğer biraz özgürlük alanlarımızı arttırdıysak. Yoksa çok fazla bunları da soramıyoruz. O zaman artık kendimde birçok şeyi fark ettim. Yani benim siyasal görüşüm hep netti ama dini görüşüm, hayatta duruşum, yaşama tarzım, her şey değişti üniversiteden sonra. Buraya yerleştirdikten sonra yaşadım bunları. O yüzden benim için çok önemli bir şeydir süreç burası. Aslında 8 kız arkadaş, yanımızda da erkek arkadaşlarımız var ama böyle şey bir tuhaf bir anlayış. Yani böyle onlarla böyle hani abi gibi aşırı cinsli olmayacak bir şey böyle. Ya öyle bir arkadaş ortamı. Çok bu anlamda şeydi, ilginçti. Belki onlar etkiledi. Sonra eve çıktık. Yine 4 kız arkadaşla beraber çıktık. İkisi biraz şeydi, muhafazakarlardı. Biz iki arkadaş daha böyle rahattık. Açıktık ama onlarla yaşıyorduk falan. Öyle bir süreci atlattık. O yüzden Elazığ'da üniversite çok şey yaşamadım. Biraz Elazığ'da şeydi oluyor. Yani Elazığ'da şöyle diyeyim, düşünce olarak, siyasal görüş olarak hakim bir sağ anlayış var. Ben sol anlayışa dayalı herhangi bir insan kendini rahat ifade edemiyor. Bu anlamda baskılanabiliyor, dışlanabiliyor. Öyle bir süreç de var Elazığ'da yaşadığı. Üniversite sürecinde de o vardı. O yüzden siyasal anlamda zaten herhangi bir duruş zaten sergileyemiyordum. Dini olarak da muhafazakar bir şekilde biliyorsunuz. Onun yine yaratmış olduğu bir etki. Öyle bir etki vardı. Şimdi benim hayatımda hiçbir zaman şey olmadı. Hani şu anlamda, annemin bizi yetiştirme şeklinden dolayı, biz şimdi 3 kardeşiz, abim halen çok inançlıdır, benle diğer ikimiz değiliz yani. Güzel yetiştik çocuklukta ama sonrasında onu kendi hayatımızda dönüştürmemiz gerektiğini anladık. Onu o yüzden bir sorguladık, o bir süreci geçirdik. Elazığ'da onu yaşayamadım. O bir kötü bir dönemdi. Burada çok, burada belki biraz şey de oldu. Ben kendimi yaşadım, tek başıma kaldım. Yani bu çok önemliydi. O hep ya ailemle ya da çevremdeki arkadaş grubuylaydı. Ama ben böyle yalnız, tek başıma oldum. Kendi hayatımda o düşünme sürecini çok yaşadım. Arkadaş çevremi değiştirdim. Çok güzel paylaşımlar oldu. O zaman değişti benim hayatım. Eşimle tanıştım. Aslında hayatta çok farklı bakılabileceğini de öğrendim. Bana farklı bir bakış açısında olabileceğini öğretti. Sonra onun bakış açısını öğrendiğim zaman aslında onun ne kadar doğru ve mantıklı olduğunu da öğrendim. Böyle epey sancılı süreçlerden geçirmiştim ben, hani bunu kabullenme süreci sonrasında falan. Öyle Diyarbakır benim hayatıma çok şey değiştirdi. Çok güzel şeyler değişti. Mesela hayatta her şeyi, mesela bir sorun yaşadığım zaman onu mesela böyle dinle bağdaştırarak, yani Allah öyle istemiş, öyle olmuş, yani kabullenmek lazım. Sonra neden aslında öyle olmayabilir, yani bunu Allah istediği için değil, sen bunu yaşadığın için ve sen bunu seçtiğin için bunu yaşamaya başladın. Oruç tutuyordum mesela. İlk orucu bıraktığım zaman şeyi bilmiyorum, hiç denk geldi mi? Ben bu Osho'nun bir kitabını okumuştum. Orada Osho şey diyordu. Diyordu uzun süre, bu belirli bir yaşa kadar, hani onlar gece yemek yemiyor, inanç sisteminde onların öyle, gece yemek yemiyorlar. Arkadaşlarıyla şeye gidiyor, bir okul grubuyla geziye gidiyor, pikniğe gidiyorlar falan. İşte daha doğrusu böyle büyük bir ormana gidiyorlar işte. Orayı tanıyalım falan filan derken akşam oluyor. Herkes yemek kuruyor, o şey yemek yemiyor. Ondan sonra bekliyor. Sonra işte şey oluyor. Arkadaşları anlatıyor, diyor ya yemek ye, ne olacak, böyle bir şey olur mu falan, ikna ediyorlar, yemek yiyor ve o kadar büyük bir zehirlenme yaşıyor ki acile kaldırılıyor. Diyor geziye acile kaldırıyor ve diyor ki ben o zaman inat zehirlenmesi yaşadım, aslında gıdada bir şey yok. Ben de hakikaten kendi hayatımda o inat zehirlenmesini yaşadım. Bıraktım mesela, yani benim için şu açıkça şöyle söylemem gerekiyor. Hani böyle bir dinin varlığının ya da İslamiyet benim hayatımdaki din değildi. Onu anladığımda ilk oruç tutmayı bıraktım. Zaten namaz kılmayı bırakmıştım. Oruç tutmayı bıraktım ve ilk bıraktığım zaman biraz vicdan azabı çekiyorum, biraz emin değilim falan filan. Sonra netleştim. Bu süreci yaşadım yani bunu. Şimdi mesela bunu çok rahat bir şekilde aileme, arkadaşlarıma, herkese çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Bunu konuşmayı da seviyorum çünkü istiyorum. Çünkü insanların hepsi bir şeye inanacak diye bir şey yok. Bu farklı bir şey de olabilir. Bunu da söyleyebilirsin. insanlar bunu anlasın. Dışlayacak olsalar bile bilsinler. Öyle dışlayacaklarsa da dışlasınlar. Gittim. Bu şekilde bir hayatımda değişim oldu. Mesela çok muhafazakar giyinirdim. Ben başı açık bir kızdım. Mesela benim babam çok bir adam değildi. Yani gerçekten böyle beni alıp kuaföre götürüp çocukken saçlarımı kısa kesip pantolon giydiren biriydi bana. Ama mesela babamın ailesi asla sen kızını mı okutuyorsun, şehir dışına mı göndereceksin dediğinde gidecek diyordu. Beni öyle göndermişti. İlk defa üniversiteye giden benim. İlk defa saçı açık ve pantolon giyen kadın da bendim aslında ama buna rağmen de içten içe acayip bir dini şey de vardı bende. Nasıl bir şey? Dini bir inanç, yerleşmiş bir inanç da var bende. İşte ben onları açtım. Daha rahat giyinmeye başladım. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Öyle artık bunlar benim hayatımda bu anlamda değişimler oldu yani. Bu şekilde değişimler yarattı. Bilmiyorum yani. İlginçti. Geldiğimde o nasıldı? Ben geldim buraya. Dershaneyle anlaştım. Sonra dediler ki bana burada bir öğretmen var. O öğretmen işte bir zaten kadın bir öğretmen. Sen de onun yanına yerleşebilirsin ilk etapta. Yanına yerleştim. Sonra o arkadaşım 2 ay sonra anlaşamadı ve bıraktı gitti. Eşyalarını da bana bırakıp gitti. Ben bir anda tek başıma bir evde kaldım. İlk defa tek başıma kalıyordum. Çok komiktir. Mesela ben o kadar ürkek yetişmişim ki üniversiteyi dışarıda bitiren biri olmama rağmen. Hep birileriyle yaşamışım ya, tek hiç kalmamışım. Bir gün ofise gittim. Ofisle evim arasında böyle bir mahalle. Ofis Diyarbakır'daki bir semt. Eve gideceğim, gidemiyorum. Karanlık ve ben sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Korkuyorum. Bir de böyle o an çok... Birkaç gün öncesinde bir ortam tanıştım, bir arkadaşa denk geldim. Dedim beni eve bırakır mısın? Bir kadın arkadaşa. Dedim beni eve tek bırakır mısın? Ben gidemiyorum dedim. O beni eve bıraktı. Yani ben o zaman dedim ki ya dedim ne oluyor sana? Niye bu kadar ürkek? Niye bu kadar şey bir hayat? Sonra işte bunlar bende çok şey değiştirdi. Tek başıma orada yaşadım. Sonra bir ev arkadaşı daha buldum. O geldi. Ondan sonra o gitti. Başka bir ev arkadaşı geldi. Ben hep aynı evde kaldım. Okul dershanede zaten çok yorucuydu. Haftanın 6 günü 3 gece. Saat 9.30-10'a kadar, sabah 8'de gidip 9.30-10'a kadar biz dershanede ders anlatıp çalışıyorduk. Yani o arada şey vardı mesela benim hayatımda yaptığım tek etkinlik, o bir geçici bir dönemde tek etkinlik pazar günü böyle bizim böyle grup arkadaşlarımızla burada Pir Sultan denilen bir kafe bar gibi bir yer vardı. Yaptığımız tek şey Pir Sultan'a gitmek. Bütün haftanın yorgunluğunu orada atmak, işte halay çek, oyna, et, sabaha karşı herkes evine gitsin, pazartesi günü dinlen, salı günü tekrar iş başı yap. Öyle bir süreç yaşadım. Öyle bir dönemden geçtim. Sonra bu süreç devam ettikten sonra eşimle tanıştım. Ev arkadaşım, sonradan gelen ev arkadaşımın iş arkadaşı. O üniversitede, ikisi de üniversitede çalışıyorlardı. İşte o ara... Böyle ortak bir nokta buluşmuştu. Ben hatırlamıyorum. İşte görüşmüşüz. O işte onunla paylaşmış durum. İşte görüşmek istemiş falan filan. Sonra bu dönem şey vardı. Diyarbakır'da Mayıs ayında eskiden çok güzel festivaller olurdu. Bahar festivalleri. Konserler olurdu. Yurt dışından insanlar gelirdi. Söyleşiler olurdu. İşte o zaman bir konsere arkadaşım onun aracılığı. Hani onu arabası var gelsin bizi alsın dedi. Öyle geldi. Benim telefonla onu aramış. Telefonumu kaydetmiş. Sonra bana ulaştı ve biz onunla bir arkadaş olarak başladık hayata. Ama benim hayatımdaki gerçekten en büyük şanslardan biri herhalde odur. Çok o şimdi ilk defa bir kadınla şey yani ilk defa o öyle söylüyor bir flörtü oluyor. Benim de hayatımda ilk defa bir insan hayatıma giriyor. Ya ikimiz aslında birbirimizi bulduk gibi bir şey oldu. Şeydir, çok sağlam bir insandır. Yani gerçekten çok hayatta çok net bir duruşu vardır. Biz bazen şey deriz, bir şey olduğu zaman hemen dur Google gibidir. Yani çok bilgi düzeyi çok yüksek ve ben zeki insanlara hayranımdır. Yani benim için çok önemlidir. Ben bir insan zeki ise benim için ekstradır. Onu hissediyorsa benim için ayrı bir yeri olur. O çok zeki bir insan. Önce zekasıyla zaten beni kazandı. Sonra ahlakıyla, duruşuyla öyle onunla hayatıma başladım. Öyle bir şey oldu. Yani öyle bir süreç oldu benim hayatım. Diyarbakır'da başladık hayata. Sonra işte evlilik ve çocuk süreci başladı bizim için. Korkumun sebebi şeydi. Ya bu şey, bir kadın olarak bir saldırıya uğrama. Bir de ben şey, bir özelliğim var. Ya bununla ilgili anılarım da vardır. Ben böyle Elazığ'da üst katta bir binada yaşıyoruz. Üstte teras katında bir evde kalıyorduk. Böyle baktığım zaman altta bir tane şey vardı. Akıl hastası vardı ama sokakta çok rahat dolaşan bir akıl hastası. Çöp toplayan bir adamdı. Saçlar sakallar birbirine girmiş. Uzun boylu siyah bir paltosu vardı. Paltosun içerisinde böyle plastik pet şişeler doldururdu. Benim için çok ürkütücü bir adamdı. Ve ben ona oradan uzaktan bile bakamazdım. Korkardım yani. Bir gün işte ben yine üniversiteye geldiğim zaman dershaneye de gidiyorum. Dershanede öğretmenlik yapıyorum orada. Gazi Caddesi vardır. Tek cadde zaten Elazığ. Gazi Caddesi'ne ilerliyorum. Karşıdan o adam geliyor. Akıl hastası. Ondan sonra beni gördü. Ben karşımda yolumu değiştim ama anladı demek ki. Arkamdan geldi. Elinde bir pet şişe. İçerisinde ne su var bilmiyorum artık. Üzerime suyu döküyor. Ben bağırıyorum. Çığlık atıyorum. Yardım edin diyorum. Ya Gazi Caddesi dolu. Esnaf bir Allah'ın kulu bana yardım etmiyor. Böyle bir şeyden geçtim. Dedim ya ne oluyor falan. Böyle ağla ağla bir hafta travmasını yaşadım. O yüzden benim için oradan kalan bir şeydir. Bu karanlıkta ve işte tek başına gitme, hani bir saldırıya uğrama korkusu, bir kadınçası o var. Ondan dolayı tek başıma geçemedim yani. O arkadaşım da halen sağ olsun. Yani onlar, bir arkadaşların da şeyi oluyor, başlangıcı oluyor. Onun bana yardımı. Gelebildi, hayır bıraktı, arkadaşlar da bırakıyordu. İlk zaman arkadaşlar bırakıyordu. Yani şey derdi zaten mesela. Ya Allah'ın hırdırlası diyordum. Madem korkuyorsun neye geldin? Yani bu cümleyle de çok karşılaştığım zaman. Ya benimki nasıl bir şeydi? Benimki bir deli cesaret. Ben hayatımda en önemli kararlarımı çok düşünmeden aldım. Buraya gelme kararını da, Diyarbakır'a gelme kararını da yani. Telefon açtım aileme. Dedim ki ben Hıdır'da yapamıyorum. Bakın zaten iş çalışamıyorum. Bir de ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyorduk. Ailem kötü bir süreçteydi. Benim çalışmam gerekiyordu. Ya çalışmam lazım diyordu. Ya burada çalışamıyorum dedim. Diyarbakır'a yerleştim ben. Öyle Diyarbakır'a yerleşince hani onlar da bir şey diyemediler. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta çalışmak gerekiyor. Kendimi aştım. Gerçekten. Kendimi, korkularımı. Mesela ben hiç kendimi hiç tanımıyormuşum. Hep böyle annemle, hani kız kardeş de yok, annemin de hiç kimsesi yok. Annem böyle kendi çocukluğunu benimle birlikte o mesela kendi hayal ettiği, 2 yaşında itibaren annesi vefat etmiş. Kendi hayal ettiği, içinde böyle bir annenin olması gereken bütün duygularını bana yüklemiş. Ben de hiç başka bir kişiye ihtiyaç duymamışım. Hep annem olmuş hayatımda. Kız arkadaşım da annem. Annem, ablam, her şeyim yani. O yüzden başka bir şey de yok. Bir anda ben böyle aldım başımı geldim. Onu orada bıraktım. Onun aslında benim üzerimde ne kadar büyük bir şey olduğunu hissettim o anda. Ben mesela üniversitedeyken sabah giderken telefon yoktu, cep telefonu yoktu. Türk Telekom'a uğruyordum. Vardı ya böyle hepeşe başı telefonlar olurdu. Sabah giderken bir arardım. Dönüşte bir arardım annemi, öyle odaya girerdim, uyurdum. Öyleydi. Öyle olunca buraya gelmek ve burada tek başına yaşamak çok ürkütücü. Aslında ben çok güçlü bir kadınmışım. Ama hiç bunu keşfetmemişim. Bunu gerçekten bunu çok çok sonra fark ettim. Yani mesela böyle her zaman annem diyordu, ben diyor asla inanamam, sen çocuk mu doğuracaksın, çocuk mu bakacaksın? Hep hani beni el bebek gül bebek hep böyle kollamışlar ya. Ben hiç kendimi keşfetmemişim. Ben acaba bir şeye karşı, soruna karşı nasıl tepki gösterebilirim? Ben bunu hiç bilememişim yani. Halbuki ben güçlüymüşüm. Tek başıma buraya geldiğim zaman, buraya yerleştiğim zaman o kadar çok zorluklarla karşılaştım. İşte maaş alamadığım, ekonomik olarak sıkıntıya düştüğüm zamanlar ya da mesela sonuçta bakmam gereken bir aile, onlarla ilgilenme sürecim, kendi yaşa hayatında bir şeyler yapmak isterken bunu yapmamak, beklesin demeler, hep ertelemeler kendi hayatımla ilgili. Bunları yaşamışım, hep bunlar geçmiş hayatımda. Sonra şimdi düşünüyorum, diyorum ki gerçekten çok zor bir süreç geçirmişim. Çok birbirinden farklı şeylerde geçmiş benim hayatım. Hani kopuk geçmiş. Yani çok daha farklı olabilirdi. Hani o doğduğun yer kaderin midir diye bir şey. Coğrafya kaderdir. Herhalde onun gibi bir şey. Yani ben o yüzden buraya gelip yalnız yaşamak benim hayatımda bu anlamda çok şey kazandırdı. Ben hani sorunlarla baş edebiliyormuşum. Acıları kaldırabiliyormuşum. hani arkadaşlarımla da sorun yaşadığımda ya da işte ne bileyim sağlık sorunu da yaşadığımda tek başıma hastaneye gidip tek başıma ben mesela bir iğne yapılacaksa 10 kişi beni tutardı iğne yapardı. Ama tek başıma olduğunda gidip paşa paşa uzarıp iğneyi yapın demeye başladım yani. Bunlar böyle çok şey oldu. Çok farklı bir şeye getirdi beni. Aşamaya getirdi yani. Öyle. Çocuklar, iki tane çocuğum var. Ben iki erkek çocuğum var. Biri 9 yaşında, biri 8 yaşında. Da şey 4,5 yaşında. Öyle. Çocuklar hayatımda neyi değiştirdi? Kendimi çok geç keşfetmiştim. Birçok şey mesela gezmek, dolaşmak ya da işte istediğim kitapları okumak ya da ne bileyim buna benzer birçok şeyde geç keşfettiğim için kendimi. Çocuklar da hayatıma girdikten sonra bir sekteye uğradım. Şimdi o anlamda bir sekteye uğradım. Çocukları büyütmek önceliğim oldu artık. Yani hayatımda artık ben diye. Gerçekten çocuk insan hayatına gelince şey o anlamı ortaya çıkıyor. Artık sen diye bir şey kalmayayım. Yani o zamana kadar sadece sendi. Sen ve senin isteklerindi. Zaten çok geç kendimi keşfetmiştim. Belki çok şey yapacaktım. 3 yıl sonra da olsa evlendim ama 3 yıl çocuk yapmadım. 3 yıldan sonra çocuk oldu ama şimdi mesela şimdi aynısını söylüyor. O hiç çocuk istemeyen bir çocuk yapmayalım diye demişti. Ben çocuksuz ev mi olur demiştim. Sonra benim baskımla da olsa iki çocuk dünyaya getirdik ama hayatımızda her şeye hakim oldular. Şimdi her şeyimiz onların istekleri, onların planları, onların hayatları üzerine örülü şu an. Ya kendimle ilgili yani ben mutlaka ya böyle yurt dışına gitmeyi çok istiyordum. Mesela çocuklar var diye biz bunu şimdi erteledik, gidemiyoruz. Yurt dışına gitmeyi çok isterdim. Böyle hani akademik olarak bir şeyler yapmak, çalışmak. Yani mesela şu an bazen öyle bir hal geliyor ki çok kitap okuyan bir insandım eskiden. Şimdi bir kitabı alıyorum böyle elinde kalıyor günlerce. Okuyamıyorum. Bazen okuduğumdan da bir şey anlayamıyorum. Çünkü bunun şeyini de yaşıyorum. Acaba benim yetiştirme tarzımla mı alakalı yoksa herkes mi bunu yaşıyor onu bilmiyorum. Ama bir kitap bile okuyamaz hale geliyorum. Film izlemek benim hayatımdaki en önemli şeydi. Ya ben oturup günde 3 film ben hayatımdaki yani böyle bütün yoğunluğa rağmen izlerdim. Onları izleyemez hale geldim. Yani bu anlamda etkiledi beni. Mesela bir yere gidecek olsak bile şeyi artık düşünüyoruz. Çocuklar için uygun bir yer mi? Mesela biz tiyatroya, sinemaya eşimle sürekli giden biri olarak biz birlikte bir sinemaya daha gitmedik. Çocuklardan sonra birlikte çocuklarla tiyatro, çocuk tiyatrosuna gidebildik. Bu anlamda böyle bizi engelledi. Biraz da bizim çocuklarımıza bakan kimsenin olmayışıyla da alakalı. Hani biz bakıcıya bırakıyorduk gündüz. O ara işteydik zaten. Akşam çocuklar bizde. Bu anlamda etkiledi beni. Geçecek. Büyüyecekler. Yani umarım güzel büyürler. Biz de yine bir şeyler yapabiliriz diye umut ediyorum yani bakalım. Da köydeler onlar. Diyarbakır'ın bir köyünde yaşıyorlar. Çok gelip gidemiyorlar. Kayıdem yaşlı, vücudu ağır. Çok gidip gelemiyor. İşte arada görümcem geliyor. Üniversiteden gelen var. Bir kısa bir tatile geldi. Onu bıraktım çocuklar mesela. Öyle. Genelde benimle. Çocuklarla. Ben bir de milli eğitimde olunca şey yapıyor. Mesela sabah programı ona göre ayarlıyorum. Çocuklara bakıcı geliyor da kısa süreliğine bırakıyorum. Ona ondan sonra koştur git gel tekrar çocukları al falan. Öyle bir süreç, öyle bir zorluk yaşıyoruz yani. Ya genel olarak toplumdaki en büyük zorluklar. Yani mesela feodal bir bölgede yaşıyor. Yani Türkiye şu an genel olarak feodalizmin ağır bastığı bir hale geldi. Ama bizim bölgemiz daha da bu anlamda daha feodal. Yani sen üniversiteli olabilirsin, sen kendini geliştirmiş, yetiştirmiş olabilirsin ama sen bir kadınsın. Bu seni her türlü etkiliyor. Şey olarak da etkiliyor mesela... Sadece mesela köye gittiğinde köy ortamında olmak ya da işte şehirdeki yaşantı değil. İş alanında da bunu yaşıyorsun. Hani kadın olarak iş hayatında olmak bile seni etkiliyor. Ben mesela şey yaratmaya çalışıyorum çocuklarla falan bunu konuşurken. mesela şey olayına giriyorsun. Çünkü çocuklar kadın o kimliğiyle, yani seni tamam öğretmen olarak görüyor ama kadına bakış açısı çok feodal, arkadaşına, kız arkadaşına yaklaşımından da bunu anlayabiliyorsun. Ya da annesiyle ilgili durumundan da. Mesela küçük bir çocuk ama ablasına hüküm geçirmeye çalışabiliyor. Böyle bir anlayış var. Şimdi ben üç kardeş büyüdüm. Biz bunu hiç yaşamadık. Yani ben erkek kardeşime her şeyimi anlatabilirim. Öyle bir şey yetişti, öyle bir şekilde yetişti. Buraya geldiğinde eşim de bu anlamda hiçbir zaman beni, hani biz böyle bir kadın ya da kadının rolü böyledir diye bir şey yaşamadık. Hayatımızda hiç bu olmadı. Ama çevremizde bu var. Köye gittiğin zaman mesela en basitinden ben çok şaşırmıştım. Onu paylaşmak istiyorum. İlk defa annemle beraber biz köye gittik ailesiyle tanışmaya. Ama nişanlıyız, nişanlıktan sonra. Eşimin büyük amcası geldi. Büyük amcası da böyle çok şey, feodal bir adamdı, böyle kasketi falan, şalvarı böyle geldi. Böyle uzun bir salonları var. Herkes oturmuş. Böyle kalabalığız oturmuşuz. Annemle ben yan yana. O da geldi benim yanıma oturdu. İşte kızım nasılsın, iyi misin falan filan. Ondan sonra geldi. Yakama bir tane altın taktı. Sonra dedi ki kızım, bundan sonra dedi, sen dedi buraya geleceksin. Sen bizim kızımızsın. Ama böyle olacak. Etek giyeceksin, başını bağlayacaksın, kolun da uzun olacak. Böyle geleceksin dedi bana. Ben böyle bir durdum, böyle kaldım. Sonra içimden şunu geçirdim. Tamam amca, hani tamam saygıda kusur etmeyeceğiz ama buna şu an bir cevap vermezsen bundan sonraki çok farklı olacak. Dedim ki teşekkür ederim. Siz de benim ailemsiniz dedim. Benim hayatımın bir parçası oldunuz dedim. Ama dedim siz beni nasıl gördüyseniz bundan sonra öyle göreceksiniz. Ben başka türlü değilim dedim. Farklı da gelemem dedim buraya. Haberiniz olsun. Oturdu, efledi, püfledi falan filan. Neyse gitti. Ondan sonra o mesela bizim hayatımızda bir şeydi yani. Evlendiğim zaman benim gelinliğim sürpriz bir gelinlikti. Düğünde sürekli üstüme bir şey atıyorlar. Eşimin kız kardeşleri geliyor. Üzerime hep bir örtü örtüyorlar. Ben açıyorum onu, oynuyorum, geliyorum tekrar örtüyorlar. Şimdi bir şey, sonra en son eşim gitmiş demiş, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Öyle bir şey yani, o anlamda bir şey yaşadım ben, zorluk yaşadım. Tamam mesela ben Iğdır'dayken o süreçte mesela zaten çok dikkat edin çünkü inanç boyutum öyle gerekiyor. Ben çok açık falan gibi ama sonradan yaşam tarzım değişince ben kıyafetime de yansıdı ve ben çok rahat Iğdır'da giyindim. Buraya geldiğimde onların bu yaklaşımı, bu sefer bir de kendimi onlara kabul ettirmek zorunda kaldım. Zaten bunu Iğdır'da çok zor yaşadım. Anlat ailene, et yani ben artık böyle düşünüyorum, buna inanmıyorum, şöyleyim, beni böyle kabul etmeniz lazım. Onlara bu kendimi kabul ettirmişim. Bunu yaşıyorum, bir de geldim bu sefer burada da onların ailesine. Ben böyleyim, beni böyle kabul edin demeye başladım. Onun zorluğunu yaşadım. Yani o anlamda bu şehirde sıkıntı, hani bu anlamda yaşadım. Ya da ne bileyim dışarıya gittiğin zaman mesela kısa bir etek giydiğinde insanlar, eskiden öyle değildi ama son birkaç yılda çok ciddi anlamda böyle rahatsızlıklar yaşıyorsun. Sana bakıyorlar böyle, kıyafetine bakıyorlar. Giymişsen sıfır kol ya da askılı üstüne bakıyorlar. Eskiden sadece bakışla geçerken şimdi artık böyle hani cesur bir şekilde buna cümlelerle müdahale edebilecek cesareti bulmaya başladı insanlar. Bu oluşmaya başladı. Bence eminim bu genel olarak Türkiye'deki sorundur da biz Diyarbakır'da da bunu yaşamaya başladık. Bununla ilgili çok küçük bir şey vardır. Benim öğretmen bir arkadaşım yaşadı. Ana sınıf öğretmeni. Bir köyde ana sınıf öğretmenliği bak başlıyor. Diyor ben ilk defa gitmişim. Diyor böyle çocuklarla da görüşeceğim de milli milli giymişim diyor. Böyle çıtı pıtı giymişim diyor. Çocuklarla sohbet ediyorum falan. O ilk defa bir yere geldik. Bunlar 5 ve 6 yaş. 5, 6 ve 10 altında olanlar değil mi? 4, 5, 6 galiba öyleydi. Diyor ki şey, diyor çocuk bana tuhaf tuhaf baktı. Diyor ben demişim ne oldu tatlım falan. Demiş ki önce git üstüne uzun bir şey giy sonra gel. Küçücük çocuk. Bu giderek ciddi anlamda çocuklara kadar inen bir muhafazakar anlayış ortaya çıkıyor. Öyle bir süreci yaşıyor. Şu an ben bu anlamda gerçekten çok rahatsızım. Yani çünkü oruç tutmadığın zaman Diyarbakır bu konuda en rahat yerdi. Oruç tutmadığın zaman gidip dışarıda yemek yiyebilirdin. Ama burada yapamıyorsun şu an. Şu an gittiğinde ya lokantalar kapalı oluyor ya da insanların bakışları seni rahatsız ediyor. Şu an bence özellikle son 5 yıl daha ağır bastı. Yani şimdi ben 15 yıldır Diyarbakır'dayım. ilk geldiğim yıllar, yani şu 2010 yılına kadar diyeyim, o kadar hissetmiyordum. 2010'dan sonra hissetmeye başladım. Özellikle şu son yıllar daha baskın bir şekilde bunu hissedebiliyorsun. Buna dayalı sıkıntı var. Ya da onun dışında biraz da siyasal anlamda sıkıntılar var. Şöyle, bulunduğun kurumda belirli bir, mesela sendikaya dahil değilsen engelleniyorsun, mesela ilerleyemiyorsun, müdür yardımcılığı falan filan, bununla ilgili sıkıntılar oluşuyor. Yani hem muhafazakarlık hem de hakim siyasal görüşün baskısı yaşanıyor. Şu an Diyarbakır'da hakim bir şekilde bu ortaya çıkmaya başladı. Ya mesela şöyle, ben de eşimle, biz içki içmeyi seven insanlarız, gidip içki aldığı zaman bile böyle şey olmaya başlıyor, hani böyle bakarken bakışlarında. Biz kendi içkimizi evimizde üretmeye başladık. Tabii bunun içinde ekonomik boyut daha önde. İşin hani ekonomisi daha baskın ama gündelik hayatı da ister istemez etkiliyor. Şey yapıyor yani. Sen öğretmen ortamı dahil başka bir toplulukta konuşurken artık insanlar eskiden, ya iki taraf da aslında iki şekilde de kötü. Eskiden insanlar çok aşırı dindar olduklarını saklarlardı. O da kötüydü. Yaşayabilirdi aslında. Şimdi de şey olmaya başladı. Böyle dindarlar daha böyle sürekli söylemeye başlıyorlar. Böyle özellikle vurgulamaya çalışıyorlar ki çok eskiden bir meziyetmiş gibi. Karşıt görüş de biraz kendini saklamaya başlıyor. Yani o anlamda bir kendini rahat ifade edememe ortamı. Bu gündelik hayatta yansıyor, her şeyde yansıyor. Çocuğunu eğitme tarzına kadar yansıyor. Biz mesela hiçbir şekilde, ilkokul 2'ye başladı oğlum. Biz çocuğa hiçbir şekilde dini eğitim, dinle ilgili bir şey vermek istemedik. Ama şimdi mesela sorular sormaya başlıyor ve çevresinden öğrendiği şekilde sormaya çalışıyor. Biz böyle artık, ben şeye şaşırıyorum, eşime yönlendiriyorum. Diyorum işin bilimsel kısmıyla ve mantığıyla anlat. Biz hani bu bocalamadan çıkaralım çocuğu. Hani şey olmasın, hani sarsılmasın burada. Bu bile etkiliyor. Yani en küçük çocuk bile sanki hep böyle din üzerinden gidiyor. Sanki en büyük derdim oymuş gibi şu an öyle. Öyle ama gerçekten öyle bir şey oldu. Yani mesela çocuğu bir tarzda yetiştirmeye çalışıyorsun, ediyorsun ama sonra o ilkokula başladığında artık senden çıkmış oluyor. Ona bile artık bir müdahale oluyor. Ve bocalıyor bu sefer çocuk. Ailem öyle dememişti ama böyle bir şey var. Bu konuşuluyor. Ve bu bile etkiliyor artık. Yani bizim koşullarımızda bizden kaynaklı azalma oldu ama genel olarak da sanat anlamında çok ciddi şeyler yapılamıyor şu an. Sadece Diyarbakır için değerlendiriyorum. Şimdi ben şöyle anlatayım. Hiçbir zaman tamam bir Kürdüm ama böyle şey yoktu bende. Hani faşizan bir anlayış. Hani öyle onu vurgulama, Kürtlüğünü vurgulama ya da ona dair şey yoktu bende. Ama hani insan sever ya, ister ya, senin konuştuğun dilde bir yerde konuşunca bir mutlu olursun yani. O bir senin hoşuna gider yani. Ona dayalı bir şey vardı mesela. Iğdır'dan ilk geldiğimde, şimdi Iğdır'da bir Kürt bir de Azeri şeyi var. Hakim olan iki tane etnik yapı var. Onun dışında birçok etnik yapı var ama hakim olan o iki etnik yapı var. Biz mesela hiç şey görmemiş. Yani herkes kendi içinde, aile içerisinde Kürtçe konuşurdu ama dışarıda konuşmazdı. Ben mesela Azeri mahallesinde büyüdüm. Ben hiç Kürtçe öğrenemedim. Sonradan Kürtçeyi öğrendim mesela. Diyarbakır'a ilk geldiğimde sokakta yürürken müzik olarak Kürtçe müzik çalıyor olması beni o kadar duygulandırmıştı. Ben sokakta ağlamıştım. Böyle oturduğumda böyle dinledim. O kadar hoşuma gitti ki. Bu ayrı bir şeydi. O zaman geldiğimde mesela Avrupa sineması vardı Diyarbakır'da. Burada Galeria diye bir tane şey vardı, alışveriş merkezi vardı. Bu başka sinema adı altında o kadar güzel filmler yayınlardı ki biz hep o filmlere giderdik. O filmleri izlerdik. Sonrasında onun altında işte şey vardı, fotoğraf atölyeleri vardı, resim atölyeleri vardı. Her bahar konserler yaşanırdı. İşte ya o dönem gerçekten belediye kültürel çalışmalar çok fazla ağırlık veriyordu. Dille ilgili de çalışmalar vardı. Şimdi mesela bunların hiçbiri kalmadı. Yani şu an hakikaten sinema olarak yani vizyondaki filmler varsa onlar. Tiyatro olarak ufak tefek kendi bütçesiyle çalışan mesela ben burada bir arkadaşımla tanıştım. Benim liseden sınıf arkadaşım. Tamamen tesadüf. Hatta arkadaşıymış. Öyle görüştük. Belediyeden ihraç olan arkadaşlardan biri. Gittik onunla görüştük. Şimdi tiyatro yapıyor burada. Hani kendi bütçeleriyle ama kendi çabalarıyla zar zor. Bir tiyatrosu vardı çağırdı bir gittik işte bir gösterime. O kadar güzeldi ki, o kadar etkilendim ki ama yani onların kendi kıt kanaat çabalarıyla bunu yapıyor olması insanı çok hani bu anlamda ciddi şey oluyor. Gerilemiş sekteye uğramış durumdayız gerçekten. Yazık yani. Böyle bir şey var. Yani kültür anlamda eski Diyarbakır değil. Hani bilmiyorum bu ne zaman kadar böyle devam eder. İnsanlar şu an sadece ekonomik kaygılar peşinde. Hani hayatı ne kadar idame ettirebilirim, çocuklarıma ne kadar ekmek getirebilirim kaygısı yaşıyor. Artık sinema, tiyatro ya bu yüzyılda bizim için bir lüks olmaya başladı. Yapmak istesek de ortamını bulamıyoruz ne yazık ki. Gerçekten öyle bir hal aldı şu an. Ya mesela şimdi çocukları bırakacak olsam, gidecek olsam gideceğim bir sinema yok. Açıkça gerçekten hani öyle düşünüyorum. Ya da tiyatroya gidecek istesem. Şu son dönem biraz devlet tiyatrosu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Son dönem şu anda hatta tiyatro şeyleri var. İşte gösterimleri falan filan başladı işte. Ama alternatif anlamında çok şey yok. Hani alternatifi çok yok. Şu bir özellikle şu son ay. Takip ediyorum bazen işte şeyler falan oluyor. İşte devlet tiyatrosunun şehir dışından gelen şeyleri falan oluyor tiyatroları. Bir tek onlar var şu an. Sosyal medyayla çok yok. Yani bir teknoloji koyayım. Teknoloji ile çok o anlamda aramıyorum. Benim burnumu tutması bir akıntı oluyor. Yoksa şey değil, üşümüyorum sıcak. Ya şöyle, bu o kadar böyle hani uzun bir süreç ki. Mesela eskiden şöyle oluyordu. Kendimi anlattığım zaman ya da böyle hani insan bir şey hep şey vardır beynine hep bir şeyi anlatırsın ve beyin onu benimser başka bir şeye kapalıdır ya. Benim için de öyleydi. Hayatımdaki en büyük dönüşüm zaten dini anlamdaki düşünce sistemi dönüşümdü. Sonrası onunla beraber geldi. Çünkü hayatımdaki her şey onun kuralları çerçevesindeydi. Hani bununla alakalı bir şey vardı. Yapacağın her şey ona bağlı. Mesela en basitinden ben mesela bir erkekle yan yana duramazdım. Durmazdım, tokalaşmazdım. Derdim olmaz yani. Şimdi o dönem çocukluktan geldiği süre boyunca bana onu vermişler. Yani o şekilde verilmiş bana. Bu böyle günah. Bu şekilde yapacaksın. Hatta babam bana şey derdi. Babam çok aşırı. Babam böyle dini kendine göre yorumlayan bir adam. Annem çok aşırıdır. Babam mesela şöyle dini kendine yorumlar. Diyor hani biz Şafiiz ya. Ben diyor bugün abdest alalım. Bugün Hanefi olacağım diyor. Anneme dokunca abdesti bozulmasın. Öyle bir adam. Yani ona göre dini öyle çok şey değil. Ve bir kendine göre yorumlayıp götürebilirdi. Yani o kendini vicdanen rahatlatıyordu. O ben diyorum öyle olur mu? Ben bir namaza başladığımda bir saat, yarım saat namazsa bir saat benim dua faslımdı. Bir de şu vardı. Ekonomik sıkıntılar, yokluklar seni bir şeye tutunmaya itiyor. Sen o arada dille ayakta durabiliyorsun. Çünkü senin bir teselli aracın. Gerçekten hani siz de alanınız belki ama din çok önemli bir psikolojik anlamda tutanak. Tutuyor bir şeye oradan güç alıyorsun. Yaşadığın her türlü zorlukta o senin sığınağın oluyor. Belki de o yüzden aslında onunla da alakalı olabilir. Belki de o yüzden ben uzun süre bunu sorgulamadım. Çünkü zaten bir şey yaşıyorsun ya, bir sıkıntı yaşıyorsun ya, o sana destek oluyor. O yüzden hiç sorgulamıyorsun belki. Belki o yüzdendi, bilmiyorum yani. Olabilir. Öyle bir şeyim vardı. Sonra mesela eşimle konuştum. Mesela diyordu ki sen böyle düşünüyorsun ama diyor peki bu yönü olamaz mı? Evet diyor mantıklı. Mesela işin evrimsel boyutundan tut o süreç, insanlığın gelişimi bu anlamdaki bilginin eksikliğiyle beraber artık bir şeyleri öğrenmeye başlayınca çok çok şey değişiyor. Geçen yıllarına hayıflanıyorsun artık. Gerçekten hayıflanıyorsun yani. Gerçekten hani bazen bazı şeyleri değiştiremiyorsun ya. Kendime o kadar yazık etmişim ki. Ben şu an o arkadaşlarımın tamamını hayatımdan çıkardım. Hatta bir arkadaşım vardı, çok acımasızca dedin bana, diyor ki sen nasıl hepsini, dedim benim hayatıma gerçekten hiçbir şey katmadılar. Benim yanlışlarım da onlar. Hiçbir şey katma. Tamam, insan olarak iyi olabilirler ama hayatın en güzel zamanları ya. Gerçekten hayatımın en güzel zamanları, çok daha iyi okuyabilir, çok daha iyi düşünebilirdim. Çok güzel sohbetler geçirebilirdik. Biz oturup çok güzel dünyadaki gelişimler, değişimler, bir her şey, bilimsel, siyasal, düşünsel her şeyi konuşup sohbet edebileceğimiz ortamlar yaşayabilirdik. Üniversite bu yüzden var. Ama bunlar yoktu hayatımızda. Hiç mi ben mesela, hiç mi bunu eksik olarak o dönem nasıl görmedim? Nasıl hani sadece böyle günü geçiren, o kadar yavan bir hayatı 4 yıl nasıl geçirdim? Yani bu yıllarımı nasıl heba etti? Ben şu anki ben olsaydım çok harika bir üniversite hayatı geçirirdim. Gerçekten çok harika bir ben de olurdum. Şimdisi için. Hani insan yaşadıklarının toplamıdır ya. Ben o kadar süreç sonrasında şu an kendimi bu aşamaya getirdiysem, o dönem çok daha farklı bir yere götürebilirdim. Belki çok daha farklı şeyler de yapabilirdim yani. Bu anlamda kesinlikle hep bir şey olarak görüyorum. Eksik olarak görüyorum. Mesela kitap okumaya çok geç başladım. O dönem okuduğum kitaplar da öyle normal şey kitaplardı. Ama böyle edebiyatla tanıştıktan sonra, okuduktan sonra artık zaman öyle sana yetmiyor ki, diyorsun ki ya ben bunları nasıl kaçırdım? Ne kadar okuyabilirim? Ne kadar farklı şeyler varmış? Ne kadar farklı kültürler varmış? Ne kadar farklı insan yaşantıları varmış? Ne kadar farklı düşünce sistemleri varmış? İnsanlar neler neler düşünüyormuş? Ama o dönem mesela bunların hiçbiri yoktu. O yüzden bitirdim o insanları, tamam, hayatımdan çıkardım. Eşim çok farklı, ailesi çok çok farklı. Ve bu da kendi içinde hep şey yapmış yani, oradan onların baskısından, onların vermiş olduğu kültür yapısından kendi sıyırarak yetişmiş. Eşime tanıştığımda tamam, o hani acılarımız da ortaktı, ortak sıkıntılarımız var ama o kendini çok çabuk buradan kurtarmış, çok özgürleştirebilmişti. Ben onunla tanıştığımda eşim çok farklı, ailesi çok farklı. Yani şöyle çok farklılar. Biz çekirdek aile olarak çok şey yaptık. Yani büyüdük. Benim annem, babam, kardeşlerim. Hani akrabalar var ama öyle çok sıkı fıkı, çok böyle şey yok. Ama onlar da bir köyün yarısı onların akrabası. Yani bir geliyorlar böyle amcalar, kuzenler. Ben halen 13 yıllık evliyim, halen tanımıyorum yani. Geliyorlar, bu hangisiydi, şu hangisiydi oluyorum. Çok kalabalıklar, bir iç içe de yaşıyorlar. Öyle o dönemde tabii ben ilk evlerine giren yabancı insanım. İlk çalışan işte gelinim. Ondan sonra giyim tarzım da farklı onlardan. Hani düşünce sistemi çok farklı değil. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz biraz. Hani o anlatıyor bana, kayınpederim köy işlerini anlatıyor bana mesela. İşte tarlaya şu kadar ektik, böyle oldu, şöyle oldu. Ondan sonra hani genel olarak her ailede vardır, politika hep konuşulur. Konuştuğumuz zaman politikalarda hani bizim bildiğimiz hep onların da aynı, acılar aynı, paylaşımlar aynı, öyle konuşuluyor. Ama onun dışında böyle ben durup bekliyorum. Böyle o bana gençliğinden, şeylerinden anlatıyor. Çünkü eşim gittiği zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor, merhaba diyor, nasılsınız, iyi misiniz diyor. Ya elinde kitabı vardır ya da bilgisayarı geçer, uzanır, çalışmalarını yapar. Onlar öyle orada duruyorlar. Ben de diyorum ki böyle olmaz ki hayatım diyorum. Konuşmamız lazım, sohbet etmemiz lazım. Bu sefer kayınpederim anlatmak istedikleri bana anlatıyor. Ama ben hiçbirini tanımıyorum. Hiç ekonomik şeylerini bilmiyorum. Yani o tarla nasıl yapılır ya? O tarlanın orasında burasında nasıl? Ne zaman ne ekilir falan. İşte buğday ne zaman hasat edilir? Mısırı ne zaman ekecekler? Bana onların hepsini anlatır uzun uzun. öyle hani bu anlamda güzel sohbetleri var. Biraz kendimi onlara şey yaptım yani, açıkçası çok da fazla üzülmesinler ya da böyle çok da sonuçta bir şekilde yetişmişler. Giderken daha dikkat ediyorum. Hani kıyafet. Ya mesela pantolonla giderim. Asla etek giymedim çünkü ben çok giymeyi sevmiyorum ama üzerine biraz daha uzun şey. Yani sıfır kol giyerim ama askılıyla gitmem oraya. Hani bir şey demiyorlar ama içten içe baktığımda üzüldüklerini görüyorum. Hani akrabaları geliyor, işte şeyleri geliyor falan. Bakıyorum böyle üzülüyor gibi görüyorum. Ben de hani üzülmesinler diye şey yapıyorum yani. Diyorum ki fark etmez zaten, bu problem değil, askılı olsun ya da işte bu tişört olsun ne olacak ki deyip diyorum yani. Hani o anlamda farklı. Yani onun dışında da çok şey yok yani. Çok iletişimimiz yok ki. Çok yani az gidiyor. Çocuklardan dolayı şimdi hafta sonları, iki hafta sonları bir götürmeye çalışıyorum. Hani çocuklar köyü bilsinler. 40 dakika çok uzak değil. Ama hani bir iş yoğunluğumuz. Ben hep hafta sonu çalışan biriydim. O yüzden gidemiyorduk eskiden. Şimdi hafta sonları çalışmıyorum. Çocukları alıp götürüyorum. Hani diyorum dede bilsinler. Doğayla iç içe olsunlar. Oradaki hayvanlarla tanışsınlar, böyle gidiyorlar mesela kuzenler tanısın diyorum işte böyle. Hani sırf o şey ilişkisi gelişsin, akrabalık ilişkisi gelişsin istiyorum. Çok bağımsız olmasınlar. O yüzden götürüyorum. Öyle ben, sanki bu arada benim de ilişkilerim gelişti. Çocuklardan kaynaklı benim de onlarla ilişkilerim daha iyi. Öyle bir ortak nokta buluştuk artık. Onlar beni kabul etti, ben onları anladım. Götürüyoruz şimdi, bir problem yok. Öyle. Yani kadın olarak sadece şey anlamında ya, yani en büyük zorluk sadece şey, şu anlamda sen kadın olarak kendini ifade edebiliyorsun. Hani şu anlamda anlatıyorsun, diyorsun ben şöyleyim böyleyim diyorsun, ifade ediyorsun ama ya inan yine dine geliyor ya. Bak oradan tutmamaya çalışıyorum. Ama öyle oluyor. Yani çünkü insanların kadına bakış açısı dinle alakalı. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sen namahremsin. Yani ya da senin mesela konuşman, mesela şeyde dağ kapıda yürüdüğün zaman artık çok fazla böyle muhafazakar giyinen şeyler var. Erkekler var. Senin yanından geçerken böyle yapıyorlar. Sen çok rahatsız ediyorsun. Elini kendin ne doğru çekiyor böyle. Sanki sen böyle taciz edensin gibi hissediyorsun. Gerçekten bu anlamda bir hani rahatsızlık var. Yani benim çok fazla hani iç içe olarak somut bir sorun anlamında bir şeyim yok. Yaşamadım. Çünkü bu benimle alakalı, çünkü hani çok iç içerlerinde olmadım. Belki onunla alakalı. Daha böyle dışarıda. Yani hani paylaşım noktası çok olmadığı için diye düşünüyorum. Ama yani şey anlamında var. Mesela sen bir kıyafeti giydiğinde ona dikkat ediyorsun. Diyorsun ki şunu, bu şuram açılmasın, şuram açılmasın diyorsun. Farkında olmadan. Halbuki mesela ben okulda diyorum ki ne kadar hani çocuklara şey göstereyim. Yani mesela okulda en rahat giyinen kadın benim. Niye diyorum ki yani böyle bir durumda, böyle bir kadın da var. Ya da çocuklarla konuştuğumda farklı farklı yönlerden bahsedebiliyorum. Konuşun diyebiliyorum. Mesela İşte hani kız çocuğunu dışlayan, hani bizde çok fazla vardı ya, erkek dünyaya getirmiştir kadın, o iyidir. Kız çocuğu dünyaya getirmişse iyi değildir ya. Mesela onun böyle oturup hani çocuklar bu yönüyle de böyledir, işin aslında biyolojik boy kısmı böyledir deme ihtiyacı duyup bu şekilde de anlatmışlığım olmuştur. Ama sadece benim onların duruşunu gözlemlemek üzerine yaptığım bir rahatsızlık. Kendim bir sorun yaşamadım. Buna hiç ortam olmadı. Bu benim belki şeyimle alakalı. Bulunduğum yerlerle alakalı ya da gittiğim yerlerle alakalı. Çok da fazla öyle bir sorun teşkil edecek bir ortamda hiç bulunmamakla alakalı. Diyarbakır'ın en iyi dershanelerinden birinde. Çok rahat bir ortamda. Hani çok zor çalışırdım ama şey bir ortamdı yani. Çok böyle baskıcı bir ortam değildi. Rahat bir ortamdı. Sonra şöyle küçük minik bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorum. Köydekiler de o anlamda bir rahatsızlık yaratmıyorlar. Yani öyle bir şey yaşamadım. Yani ona dayalı bir problem yaşamadım ben. Yani tam bir kapitalizm yani, sen illiğine kadar sömürülüyorsun. Yani ben o zamanlar çalıştığımda, şimdiki arkadaşlarım da öyle. Ben mesela Milli Eğitim'de maksimum 30 saat derse giriyorsun. Yani senin gireceğin ders saati maksimum 30 saattir. Ben 60 saat derse giriyorum dershanede. İki katı. Ve çok yoğundu çalışma şeyi ama zevk anlamında bakarsan o zaman daha büyük zevk alıyordum. Daha güzeldi yani o zaman dershanecilik. Çocuklara bir şey verebiliyorduk. Çocuklar alıyordu. Çocukların şeyi çok farklıydı. Yani her geçen nesil daha kötü oluyor ya algı düzeyleri. Çocuklar çok iyiydi. Giderek yani gerçekten şu an çocuklar sorgulamayan, ezber kültürlü yetişen bir nesil. Ders saatlerimiz ortada şu an. Mesela bakıyorsun verilen şeylere, hani her dersin kredisi vardır ya, pozitif bilimler olabildiğince aza indirgenmiş durumda. Yani bu süreç bu şekilde devam ettiği için de giderek nesil daha az sorgulayan, o ezber kültürle giden bir haline geliyor. Ya şu an üniversitelerde bile oradaki hocalar bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz. Haydi haydi. Ben Iğdır'da öğretmenlik yaptığımda öğrencilerle o kadar güzel geri dönükler alabiliyordum ki. Ders anlatıyorduk, sohbet ediyorduk, konuşuyorduk böyle. Onlar kendilerini anlatıyorlardı. Geri dönükleri hemen alıyordum. Çok zekiler, çok pratiklerdi. Şimdikiler öyle değil. Şimdi böyle hani ite kaka kendin bir şeyler zorlaya zorlaya götürüyorsun. Yani giderek bence bizim şu an en büyük problemimiz olacak. Yani benim bir öğretmen olarak yaşadığım en büyük sorunu. Çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ama onların algı düzeyi o kadar düşük ki kendi alabildiği birkaç bilgi parçacığıyla götürüyorlar şu an. Benim anlamda problem. Eğitim sistemi bile. Köydeydik biz bu tarafta olduğumuz için gittik yani şehir merkezindekiler ders yapamadılar, okulların tamamı kapanmıştı, Sur'daki bütün okullar kapalıydı ama biz gidiyorduk ama ders yapıyorduk ama yapmaya çalışıyorduk sadece. Çünkü insanlar hepimiz moral o kadar kötüydü ki biz mesela çocuklara ders anlattığımız zaman çocuklar sürekli böyle bir zaten hep sesler geliyor. Evde bile sürekli silah sesleri. Çok yakından da duyabiliyoruz biz burada. Onunla dayalı bir korku. Hiç çünkü öyle bir şey geçirmemişiz. Yani çocukluğum, benim çocukluğumda hiç böyle bir şey ben yaşamadım, görmedim. Öyle olunca o korkular, o sesler, okulda çocukların her birinin zaten ailelerinden biri Sur'da yani. Bir tarafta, bir yerle de birileri yaşıyor. Ben o zaman bu okula yeni atanmıştım, yeni geçmiştim öbür okula. Sur'daki bir okulda çalışıyordum öncesinde, sonra köy okuluna geçtim. Ders falan, dersten çok aslında böyle çocukları sakinleştirmeye dayalı, biraz onları rahatlatmaya dayalı bir süreç geçirdik. Yani ben şahsım öyle geçirdim. Çünkü çocuklar kesinlikle böyle bilgi alabilecek durumda değillerdi. Hepimiz öyleydik gerçi. Çoğu arkadaş mesela gelmeye çalışıyor, yollar kapalı, aracı olmayan gelemiyordu. Otobüsler çalışmıyordu. O süreç hakikaten çok kötüydü. Mesela şeyi bende biriktirme kültürü oluşturdu Sur olayları, biliyor musunuz? Her an bir şey olacak korkusu. Markete gidip buğday alma, işte ekmek alıyorum, pirinç alıyorum, böyle bir şeyler dolduruyorum eve. Makarna alıyorum, bozulmayacak, konserveler alıyorum. Bir şey olacak da hani biz dışarı çıkamayacağız, çocuklar aç kalacak, biz aç kalacağız işte. Hep böyle. Yani böyle hep bir tetikte bir şey. Şimdi mesela bazen geçen diyor şeye dönüştüm ben. Hani böyle istifçiler olur. Oradan kalan bir şey. Ben hiç o zamana kadar özellikle böyle bir şey stoklayayım anlayışı hiç yoktu bende. Hani böyle bir şey bir şey yerleştireyim, stoklayayım, bırakayım. Hiç düşünmezdim. Hani zaten market var, gidip alıyorsun. Şimdi her şeyi. Geçen kilere girmişim. Bu kadar doldurmuşum. Herhalde aynı şeyden kalan bir olay olur da, bir şey olur da. Hani yemeğimiz olsun, ekmeğimiz olsun. Tonlarca, böyle torbalarca ekmek bırakıyorum. Büyük koca bir derin doldurucu almışım, ekmek dolduruyorum oraya. Sonradan düşünüyorum, o olaylardan kalan bir şey. Evet. Bu bizim yaşadığımız ama yani Şener diye bir arkadaşım var. Keşke konuşabilseydiniz onunla da. O dönemlerde olayın orada yaşıyordum. O kadar acı hikayeler anlatıyor ki insan gerçekten çok üzülüyor. O dönemde yani mesela komşusunun yanında işte hani ölmesini, onun orada o kadar beklemesini yaşadığı, evlerinin yıkılmasını, babasının doğduğu ev harabeye dönüşmüş, bütün anıları, her şeyi yakılmış, hiçbir şeyi alıp kurtaramamışlar, evi bile kaybetmişler. Evi çünkü bu ev size ait değildir diye böyle başka bir tapuyla çıkmış insanlar, bu ev size ait diye babası o evde doğmuş, evlerini bile kaybettiler. Ama o dönemde yani böyle 4-5 aile bir yerde diyor, bir odada diyor, öyle diyor yaşadık diyor. Hani biz uzaktaydık, uzakta gördüğümüz kadarıyla, ama olayın içerisinde olanlar çok acı, acı travmalar yaşadı yani gerçekten. Evet, ne yazık ki. Sura gittiğinde bile görüyorsun. Ya mesela bir tarafın kapalı olması, mesela Sur'da ilerliyorsunuz bir yer gidememek, o bile çok tuhaf bir durum değil mi? Yani ne var orada, niye gidemeyeceksin ki orası? Sonuçta bu şehrin bir parçası orası yani. Çok acı olaylar yaşıyor. Evlerinden, yurtlarından olmaları, yanında yakınlarını kaybetmeleri, cenazelerine sahip çıkamamaları. Yok yok, ben biraz zoru seven biriyim. Ben ikisine normal doğurdum. İlk doğumum çok zordu. Yani hem ben hem bebek ölümden döndü gibi bir şey oldu. Çok zordu. Yanlıştı müdahale. Doğum hala sancı olmasa rağmen doktor doğurman lazım dedi. Zamanı gelmiş ama bebek sancı yok. Bende problem yok. Her şey yolunda. Süni sancı verdiler. Beni zorla doğurtmaya çalıştılar. Ama olmuyor yani. Saatlerce süren bir işkence. O süreç içerisinde en son bebek işte bebek gelmiyor ve vakumla çektiler bebeği. Yani öyle işte kaç doktor geliyor kurtarım. Yani böyle hem bende çok yoğun kanamalar başladı. Çünkü çok fazla zorlandığım için yırtıklarım oluştu. Öyle bebeğin artık en son işte tam kanalda kalmış, havasız kalacak falan, vakumla çekerek. Çok büyük değildi yani 3-800'dü ama ben 3-600'lük ikinci çocuğumu doğurdum. İki doğum arasındaki farkı görünce doğum aslında çok güzel bir şeymiş. Ama ben zulüm yaşamışım, işkence yaşamışım, onu anladım yani ilk doğumda. Aslında özel hastane ama tabii o zaman bir sağlıkçı arkadaşım var. Bana diyor ki keşke biz o zaman seninle tanışıyor olsaydık, orada asla doğurtmazdım diyordu seni. Devlet hastanesi değil, özel hastane ama doktorumun herhalde yanlış yönlendirmesi diyorum her zaman. Çünkü ikinci doğumda hani bebeklerin bir zamanı vardır, doğuma tabii hazır olma zamanı. Mesela benim ikinci çocuk 42. haftada doğdu. Ama burada ben 40. haftama girdim, doğman gerekiyor. Tamam evet 40. hafta kritik aralığa gelebilir ama doğman gerekiyor değil. Hani çocuk gelecekse hani onun hazırlığı vardır, bekletilir ya da müşahede alırsın, bekletirsin. İşte onlar süni sancı verdiler, olmadı. Müdahale ettiler, olmadı. Basıyorlardı, olmadı. İlk doğumum çok şey geçti, sancılı geçti. En son bebeği kurtardılar. Ben 6 ay falan yürüyemedim, o kadar çok kötüydü. Üzerine oturamıyordum mesela. Zar zor birileri beni götürüp getiriyordu. Çünkü çok fazla. Yani mesela ebe bana diyor ki ben son 40 dikiş saydım diyordu. O öyle bir şey yaşadım. Hani aslında işin normalini yapacağım derken, hani bebeğim normalde olsun, her şey normal olsun derken öyle bir süreç yaşadım. Sonrasında işte bir 6 aydan sonra toparlanmaya başladım. Annem geldi, 10 gün kaldı. O 10-15 gün kalabildi sadece. Annem gitmek zorunda kaldı. Yengem çalışıyor, bebeklerle ilgileniyor diye. Sonra bir müddet kız kardeşi geldi. Eşim kız kardeşi, onun dışında hep yalnızdım. Zor oldu ama işte baş ediyor insan. İşte o zaman diyorum ya zorluklarla baş edebiliyorsun falan diye. Mesela ben ondan önce evliliğimin 3. yılında, yok 2. yılındaydım. Düdüklü tencere patladı ve ben ayaklarımı yerde bir düdüklü tencereyi açmaya çalışırken, daha bir de acemi mutfaktan bilmiyorum, ilk defa girmişim falan, açmaya çalışıyor böyle klips olup o düdüklü tencere patladı böyle. Suyu falan ayaklarıma yaktı böyle. Bir aylarca yürüyemedim böyle. Hep pansuman falan filan. Çok o zor süreçleri geçirdim. Ondan sonra dedim ki ya dedim ben ayağımı yanmış normal mi doğuramam dedim. O süreçten sonra dedim ki bana çok kolay geldi. Öyle doğum o kadar bir bende travmaya dönüştürdüler yani o dönemde. Sonra geçti yani. Baş edebildim. Baş edebildim. Zor da olsa baş edebildim. Şuna inanıyorum ama. Hepimiz için geçerli. Biraz kadınlar için daha fazla galiba. Biz böyle hep acıyı, daha çok acıyı kaldırabilecek. İnsanlar hepsi öyle de kadınlar daha fazla. Çünkü o kadar çok acı yaşıyorsun ki bir kadının doğum yapması hiçbir erkeğin fiziksel olarak yaşayamayacağı bir acı. Yani bir kadın bunu yaşayabiliyor ve sonrasında tekrar tekrar doğurabiliyor. Beynen biz bunu kendimize koşulladıktan sonra kaldırabiliyoruz. Yani bütün acılar o yüzden kaldırılabilir. Çok biraz da işim psikolojik boyutu ben çok acıya takılan biri değilim. Mesela burun ameliyatı oldum dedim ki ya bu nedir falan 10 gün önce. Biz arkadaşım var komşum. Dedi emin misin rahat mısın? Dedim evet çok rahatım. Yani çok az acı hissettim bir şey yok. Kadın 5 gündür yerde kalkamıyor. Diyor bu nasıl bir şey acı mıydı bu? Öyle öyle demek ki vücut öğreniyor bir şekilde. Ben ikinci doğumu 40. haftaya girdim. Doktora dedim ki işte hani o arada onun da seminerleri falan vardı. Dedim hocam emin misiniz burada mı olacaksınız? Burada olurum dedi. Doğumuna ben girerim dedi. Akşam 10 gibi sancım oldu. Ben annem de yanımdaydı. Annemle eşmedim ki siz gidin dedim. Salona bir yatak kurdurdum. Sabaha kadar saati yanıma aldım alarmı. Her sancıda yürüdüm, nefes aldım, verdim, sancılarımı yazdım. Sabah 7 olduğunda dedim ki ben hazırım. Uyandırdım onları. Telefon açtım doktora dedim ki sancılarımı sıklığı şu aralığa geldi. Hemen gel dedi. Yolda zaten ben 8 santim açılmışım. Girdiğimde ameliyat doğum masasına 3. kılmada bebeği dünyaya getirdim. O kadar farklıymış ki. 2 doğum yaşadım. 2. doğumda ben böyle o kadar güçlüydüm. O kadar süreç güzel işliyordu ki. Pıt diye çıktı bebek. Sadece doktor ilk doğumda o kadar çok deformasyon olmuş ki benim o kadar çok tahrip edilmişim ki onu toparlamaya çalıştı. Ben ondan dolayı biraz bekledim. Yoksa ben odama geçtim akşam da evime gittim yani. Öyle de güzel bir şey geçirdim. Evet, öyle de güzel bir doğum geçirdim. Psikolojik hazır olumsuzlukla da mı alakalı aslında onunla da alakalı. Yani o anlamda bir kendimi hazırladım galiba. Emzirdim. Emzirmek benim bir kadının hayatındaki en güzel şey. Bana hep eşim şey diyor, sen emzirtme bağımlısın, süt verme bağımlısın. Gerçekten öyle. Benim çocuğumla ilk böyle kucağıma alıp ona süt verme dönemim, onu hissetme bence en güzel şey. Bir kadının hayatındaki en güzel şey. Ben hep, o yüzden hep süt veriyordum. Dolaşıyor. Getiriyorum, hemen veriyorum. İkisine de süt verdim. Uzun süre süt verdim ve çok da iyi beslendiler. Hatta ilk sütten kestiğimde ben köye götürdüm. Dedim ki hani üzülmesin, ağlamasın diye hani sütten kesedim şey olmasın diye travmaya dönüşmesin. O oynuyor, ben ağlıyorum. O oynuyor, ben dışarıda sonra ben hüngür hüngür ağlıyorum. Ben ona sütten kestim diye. Öyle bir şey yaşadım. Güzel dönemlerdi. İkincisine daha uzun verdim o yüzden. İlkinde biraz 18 aya kadar verdim. Çünkü ben çok hastalandım. Tiroid hastasıydım ve çok zayıfladım. Artık hani doktor dedi ki çok fazla düştüm vücudum. Yıprak. Evet. Çok çok zayıflamıştım. Böyle hastalıklı gibiydim. Artık bırakmam gerekiyordu yani. Süt vermeyi bırakmam gerekiyordu biraz toparlanabilmem için. Erken bıraktım. Hala bu vicdan azabını çekiyorum. Neden 18 ayda biraz daha verebilirdim diye. Diğerini 23 aya kadar verdim. Artık o da kendisi bıraktı. Yani o da artık ben verirdim yani. Öyle süt verme dönemi vallahi da güzel geçmişti. Şey olarak hani insanlar daha fazlasını vereyim diye baktığı içindir. Yoksa çevremdekiler bana diyor ki iyi hadi iyisin çaba sarf ediyorsun diyor. Mesela ben arkadaşlarım diyor sen diyor çok çaba sarf ediyorsun. Ben hamileyken daha böyle dışarıyla yeni tanışıyordu. Karnım burnumda karda ben böyle yürüyordum. Gidiyordum onu sırf biraz oksijen alsın karla oynasın diye. Böyle hani ya da daha iyi ne yapılabilir, daha rahat nasıl geçer, işte kardeşi geliyor acaba iyi olur mu, psikolojik olarak kendini kötü hissetmesi. Ekstra düşünüyordum, üzülüyordum böyle ne yapabilirim diye. Ama hani annelerde o pişmanlık bence hep kendini yetersiz görmekle alakalı. Ama halbuki çocuklar her türlü büyüyor. Her türlü büyüyorlar aslında. Şimdi iyi ama bıraktı. Yani mesela hani şey olayı, vajinal deformasyon vardır ya, o ikinci doğumla doktorum çok iyiydi. Aynı zamanda genel cerrah alanında yan dal yapmıştı. O müdahale etti, toparlamaya çalıştı ama ben biraz onun sıkıntısı yaşadım. Çünkü dikişler çok geç iyileşti. Hissediyordum yani ben o şeyi, rahatsızlığı. Şimdi artık o... ben yemekleri yapıyorum, ev işlerini haftada bir kadın geliyor, genelde yapıyor, diğerlerini yapıyor. Ben zaten hiç, ben şu an sizinle ilk defa bu kadar sabit oturmuş durumdayım. O kadar net söyleyeyim, ben hiç oturmam yani. Sürekli hareket halindeyim. Bir de böyle sürekli giderim, ederim, bir şeylerle uğraşırım. Şeyi çok seviyorum mesela benim, o yüzden biraz evle de zaman geçiyorum. Uzun süre puzzle yaptım. Kafamı onunla dağıttım. Onun dışında mobilya boyuyorum şu an. Sürekli evde bir şeyleri boyuyorum. Yani ev işlerini de yapıyorum, yemek de yapıyorum. Hiç yanımda eğer bir şey çocuklar için faydalı ise, hani atıyorum diyorlar ki Diyarbakır'da bumbar iyidir. Hani kelle paça ve bumbar. Ben hayatımda yanımda yapılmamış tarif anlattıklarına göre bumbar yapmayı öğrendim mesela. Öyle. Yapıyorum, yemek de yapıyorum. Mutlaka evde her gün mutlaka yeni bir yemek pişiririm. Bu benim şeyimdir yani, rutinimdir. Asla şey yapmam yani, öyle soğuk olmaz. Evde bir yemek kokusu olur. Onu çok istiyorum, hep yapıyorum. Öyle temizliğimi de yapıyorum. Çok beni zorlamıyor çünkü seviyorum. Hani evi toparlayayım, edeyim, evimle uğraşmayı da seviyorum öyle. Beni çok zorlamıyor. Bu hafta bir gelen kadın beni kolaylıyor zaten. Öyle yemeğimi de kendim yapıyorum. Yok, genelde stokluyoruz. O öyle devam ediyor. Hmm. Alışveriş, ya zaten gün içerisinde hafta içi ise ben ya da eşim işte olduğu için mutlaka market yapıp geliyoruz ama yoksa komşuluk ilişkilerimiz var. Bir şey eksikse bir komşudan alıyoruz. Ya öyle sürekli o anlamda güzel oldu. Tam burası tam eski mahalle kültürü. Şimdi biz apartmandayken çocukları falan dışarı çıkarıyordum. Tamam, insanlar birbirleriyle diyalog içerisinde ama kimse kimseyi tanımıyordu. Her kültürden insan vardı. Şimdi burada daha az, ev sayısı daha az. Daha samimi diyaloglar gelişiyor. Çocuklarımı daha güvende bırakabiliyorum dışarıya. Mesela ben evle uğraşırken atıyorum mesela arkadaşına gidip orada oynayabiliyor ya da sokakta oynayabiliyor, bisikletini sürebiliyor. Öyle olunca da rahat oluyorum yani. Hayatımız daha kolay. İkisini karşılaştırabiliyorum. İkisi arasındaki şeyi, farkı görebiliyorum. Hayatımız daha kolay. Şey itibariyle. Burası. Eşim bunu kabul etmese de ben öyle görüyorum. O hiçbir şekilde sevmiyor burayı. Ama bence hayatımız çok kolay. Çocuklar için çok iyi oldu yani burası. Kullanıyorum yani, gidiyorum geliyorum, o anlamda etkileniyorum. Benim çok ilginç bir şey, bilmiyorum, belki de bir savunma mekanizmasıdır. Yaşadığım şeyleri çok çabuk unutuyorum. Hep böyle bir herhalde arkaya atmayla alakalı. Bazen mesela bir şey oluyor, bir arkadaşım var, o da Diyarbakırlı, üniversiteden sınıf arkadaşımdı, halen de görüşürüz. Anlatır ders, şunu yaptık, bunu yaptık, böyle buraya gittik değil mi, ne kadar güzeldi. Hatırlamıyorum diyorum. O kadar yani, çok yüzeysel şeyleri hatırlıyorum. O yüzden öyle çok anılar belki vardır şu anda ama belki de bir şeyi anlatma duygusuyla gittiğin içindir. Gelmiyor yani. Hiçbir şey oluyor. Bilemiyorum şu an, aklıma pek bir şey gelmiyor.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu sohbet bana şu anlamda çok şey geldi. Ben böyle biraz hayatın yoğunluğuna insan daldığında bazı şeyleri çok düşünmüyor. Çok konuşmuyor. Böyle rutinde vuruyorsun böyle hadi bunu yapayım, şunu yapayım, koşuşturması falan. Sizin sayenizde ben de biraz düşündüm açıkçası. Uzun zamandır herhalde bırakmış olduğum bir şey gibi oldu yani. Vallahi ne güzel oldu, teşekkürler.